Ayrım 17 Kahveler Kitabı Salah Birsel Sayfa 269 Nailer 25 Ocak 1912 günü yayınlanmaya başlayan Rübab dergisinin yazarları, o yıllarda Fındıklı'da şimdiki Güzel Sanatlar Akademisi karşısına düşen bir kahvede toplanırlar. Kahvenin üstünde iki masa ile 5-10 iskemle alabilecek küçük bir oda da vardır. Rübapçılar daha çok burada otururlar. Yazları ise kahvecinin kahvenin önüne kaldırıma attığı iskemleleri yeğlerler. Halit Fahri'nin Selahattin Enis'le tanışması burada olmuştur. Tanıştırma işlemini de Yakup Salih almıştır üstüne. Oysa Halit Fahri Yakup Salih'le de daha iki gün önce tanışmıştır. Yakup Salih o sıralar düz şiir yazar, hem de tümen tümen. Selahattin Enis ise Türkiye'nin Zola'sı olmakla tanınır. Selahattin Enis giyimi kuşamı ile hayli ilgi toplamış bir yazardır. Kısa paçalı, dar ve yukarıya doğru gittikçe genişleyen bir pantolon giyer ki o zamanlar böyle pantolon taşıyan yoktur. Kalın bastonunu da elinden hiç eksik etmez. Cepleri kocaman tabakalar, boy boy ağızlıklar ve dolma kalemlerle dolup taşar. Kadınları yeren yazılarından ötürü bir ara kadın düşmanı diye anılmaya başlarsa da daha sonraları adı bir numaralı spor düşmanına çıkınca kadın düşmanı ortalardan silinir. Şahabettin Süleyman onu şöyle tanımlar. Selahattin Enis edebiyatın fenle kardeş olduğuna, özellikle ruh bilimin, fizyolojinin, genel hastalıkların, embriyolojinin, hiç değilse genel kuralları, ana sınırları üzerine her romancının az çok bir bilgisi olmasına inanırdı. Onun bir özelliği de temiz olmayan şeylere karşı gösterdiği ruh yakınlığıdır. Selahattin Enis'e göre erdemle kötülük, temizlikle pislik ortak bir temelden doğmuştur. Ancak görüşlere göre birbirlerinden ayrılır bunlar. Bu yüzden Selahattin Enis kimi zaman bir köpek laşesini, bir insan ölüsünü, bir dilencinin başından iç çamaşırına değin her şeyini iğrenmeden seyretmekten ve göstermekten çekinmez. Selahattin Enis o yıllarda Tanin gazetesinde çalışır ve Rübab dergisine de gerçekçi öyküler yazar. Bir de Fecri Atici'lere ver yansın eder. 21 Haziran günlü Rübab'ın 23. sayısında şöyle yazar. Sabun köpüğünden yapılmış olan Fecri Ati bugün meydanda bir enkaz bile bırakmadan artık tamamıyla yıkıldı ve devrildi. Rübab'ın 24. sayısında ise Şahabettin Süleyman İnkar adlı yazısıyla Selahattin Enis'e karşı çıkar. Gerçekte bu yazı danışıklı dövüşten başka bir şey değildir. Şahabettin Süleyman kendi kuşağı olan Fecri Ati'yi savunurken yeni nesil diye anılmaya başlayan Selahattin Enis, Halit Fahri, Yakup Salih ve arkadaşlarının Fecri Ati'ye saldırmaları için çanak tutar. Böylece onların bu tartışmalarla tanınmalarına yol açmak ister. Şahabettin Süleyman'ın Hareketi Edebiye adında bir sütunu da vardır dergide. Burada yeni çıkan kitapları eleştirir ve genç yazarların ellerinden tutmaya çalışır. 1914 yılında yayınlanan Nevsali Milli adlı bir gül destede Halit Fahri için şunları yazar. Halit Fahri son kuşağın en çok değer verdiğim ve taptığım ozanlarından biridir. Osmanlı gençliği Halit Fahri gibi büyük bir manevi simaya, büyük bir şairlik simasına malik olmakla övünmelidir. Dilindeki akıcılık, düşüncelerindeki özellik, duygularındaki genişlik ve rikkat bakımlarından son zamanlardaki ozanlara üstün geldiğine tam bir kanım vardır. O batıyı değil, doğuyu, eski doğuyu bize terennüm etmiş, uzun geçmişler arasında ölü kalan masalları vezinle ve uyumla ve de taze bir dille bize anlatmıştır. Halit Fahri de eski doğuyu dile getirdiğini ortaya koymak için Kabil adlı şiirinde şunları söyler. Dükkanlar açılmış uyuyan evlere karşı, pür cuş oluyor şimdi yeşil kubbeli çarşı, yaldızlı küçük mahfazalar, raihadanlar, kafur, sakız kasesi, yakut fidanlar, bir bir sıralanmış ufacık camlar içinde. Şahabettin Süleyman Rübab'ın kendine doğu masalları yazmaya adamış, bir başka yazarı Hakkı Tahsin'e de aynı gül desede şu övgüyü sarkıtır. Hakkı Tahsin duygulu ve düşlere çok şey yer veren bir yazardır. Üslubundaki inceliğin ve zarifliğin kişisel ve efsanevi bir edası vardır. Geleceğin en iyi bir üslupçusu odur. Bugünkü gençliğin önemli simaları arasında özel bir sanat yeri vardır. Halit Fahri'nin üvey dayısı olan Hakkı Tahsin daha sonraları Fransız yazarlarından Pierre Louis gibi konularını Yunan mitolojisine alan düz şiirler yani mensur şiir yazmaya da başlayacaktır. Halit Vahri onun yazılarında yel esimi gibi o zamana göre yeni olan sözcükler bulunduğunu söyler. Gel gelelim Hakkı Tahsin rakı şişesinin içinden çıkmaz, gündüz gece iki kulplu Gelibolu testisi gibi dolu bir halde yürür. Bu yüzden de genç yaşında ölüp gider. Rübap'ta yazan ozanlardan İsmail Zühdü ile Selim Rıfkı da genç yaşta ölmüşlerdir. Bunlardan birincisi ince hastalık yüzünden dünyadan göç etmiştir. Selim Rıfkı ise 1. Dünya Savaşı'nda yedek subay olarak bulunduğu Suriye cephesinde şehit düşmüştür. İsmail Zühdü Çengelköy'de oturur ve Haşim Bari şiirler yazar. Selim Rıfkı ise daha çok Fransız ozanlardan, özellikle de Verlaine'in izinden yürür. Kolunun altında da hep Remy de Gourmand'ın iki ciltlik Livre de Masque, maskeler kitabı bulunur. Garip bir huyu da vardır. Türkçe bir şiir gördü mü onun tümünü ya da bir iki ikiliğini şipşak Fransızca çevirir ve etrafındakilere yüksek sesle okur. Halit Fahri'nin Rübap'ta çıkan ilk şiiri Sana adını taşır. O da Selim Rıfkı gibi Verlaine'in şiir anlayışına bağlıdır. Verlaine'in Art Poetik adlı şiirinin 1. dizesinde açıklanan her şeyden önce musiki tezine dört elle sarılmıştır. Şiirin bir iç ses olduğunu, şairin o sesi bulduğu vakit özgünlüğe erişeceğini dilinden düşürmez. Rübaba şiir yazanlar arasında F. Sacit ile Hemedanizade Ali Naci, Milliyet gazetesinin kurucusu Ali Naci Karacan da vardır. Ali Naci üstelik Selahattin Enis gibi boyuna Fecri Ati'yi küçümseyen yazılar yazar. Bu yazılardan birine de Fecri Ati Kulübesi'nin teneke çatısı diye başlamıştır. Halit Fahri'nin dediğine göre Ali Naci boyuna Hüseyin Rahmi'ye de saldırır. Ona ve Selahattin Enis'e saldırı yazıları yazdırtan da Şahabettin Süleyman'dır. Yalnız Ali Naci bu saldırı yazılarını yazmakla yetinmez. Onları virgülüne değin ezberine çekip orada burada ezberden okur. Çünkü Şahabettin Süleyman'dan sonra üstad payisi Ali Naci'nindir. Rübaba bu gençlerden başka Cenab-ı Şahabettin, Faik Ali, Tevfik Fikret, H. Nazım, Ahmet Reşit Rey gibi serveti fünuncular da yazar. İhsan Raif'in de kimi şiirleri orada çıkar. Daha sonraları Yakup Kadri, Rıza Tevfik'in imzaları da görünür. Münir Süleyman Çapanoğlu da dergiye yazanlardandır. Çapanoğlu o vakitler yazılarında kendi adını kullanır. Ama bir yandan da daha sonraki yıllarda kullanacağı takma adlar için listeler düzenler. Kolay iş değildir bu. Çapanoğlu yaşamı boyunca 40'ı aşkın takma ad kullanacaktır. Süha Bülent, Necip Revnak, Sabit Çelebi, Hulusi Kodaman, Cem Oyaoğlu, La Edri, Aksaçlı, Mastar, İzmarit, Musluk, Karabiber, Kalender, Dilli Düdük, Hey Amola, Yeni Tıflı, Babacan, Tarım Dede, Çağnoz. Asıl adı Rübap Risale-i Edebiyesi olan dergi haftalıktır. Sahibi de Cemal Nadir'dir. Karikatürcü Cemal Nadir gibi gözlüklü olan bu bayın, ondan ayrılan yanı simsiyah bir çember sakalı olmasıdır. Cağaloğlu'nda Şeref Efendi Sokağı'nın başında küçük bir dükkan, şimdiler tatlıcı dükkanı, yönetim yeri olarak kullanılır. Dükkanın vitrininde Rübap dergisinin yanı sıra kartpostallar, kadın resimleri filan da sergilenir. Fransa'da 1889 yılında çıkmaya başlayan Mercure de France adlı edebiyat dergisinin kapağı turuncu pembe olduğu için sakallı Cemal Nadir de dergisini uzun süre pembe kağıda basacaktır. Bu yüzden Rübap Risale-i Edebiyesine pembe mecmua da denir. Dergi Balkan Savaşı'nın patlamasından bir süre sonra kapanır. Derginin sahibi Cemal Nadir de işi dilekçeciliğe ve sevi mektupları yazıcılığına döker ve bu işi yine aynı dükkanda sürdürür. Rübap kapandıktan sonra kalemini ayın altın çanağına değil de yaşamın çirkefine banan Selahattin Enis, sözcüklerden ibrişimler oyalar ören Hakkı Tahsin, çoklarınca ada şairi Tahsin Nait'in kardeşi sanılan Halit Fahri, kaleminden şimşekler yıldırımlar damlayan Ali Naci, Mozart ile Chopin hazretlerine tutkun Şahabettin Süleyman sefahatı çıkarırlar. Safahat'ın kapağı da açık turuncu renktedir. Orada Şahabettin Süleyman bir yazı döktürerek Verlaine'in iç ahenk kuramını Türk edebiyatında ancak Halit Fahri ve arkadaşlarının yaratabileceğini söyler ve bu iç sesi neyle simgeleştirerek onlara Nailer adını takar. Ne var? Nailer sözü kısa zamanda Baba Ali'de alay konusu olur. Dahası Cenab-ı Şahabettin'in dilinde enayilere dönüşür. Nailer derginin ilk sayısında bir de bildiri yayınlamış ve derginin sayfalarını kendileri gibi düşünen yeni kuşak yazarlarına açık tuttuklarını ilan etmişlerdir. gelin görün ki Safahat bir sayı çıktıktan sonra batar. Safahat'ın kapanmasından sonra nailer Kehkeşan adında yeni bir dergi çıkacağını işitirler. Aralarına yeni katılanlarla doğruca oraya koşarlar. Derginin sahibi onları coşkuyla karşılar. Ama Kehkeşan da giderini karşılayacak kadar satmadığı için birkaç sayı sonra o da öteki dergilerin alın yazısını paylaşır. Safahat'ın yeri Ebu Suud Caddesi'nin başlarında sol kolda 3 katlı sarı bir binadadır. Kehkeşan'ın yeri de Safahat'ın tam karşısında Necmi İstikbal basım evi olur. Daracık bir kapıdan toprak bir avluya girilir, oradan bir iskeleti andıran karanlık bir merdivenle küçük bir odaya çıkılır. Kehkeşan Yusuf Ziya Ortaç'ı çıkarmıştır ortaya. Derginin açtığı şiir yarışmasında Yusuf Ziya Kış adlı şiiriyle birinci gelmiş ve derginin o daracık odasında Halit Fahri ile Hakkı Tahsin'in birincilik ödülü olan boyun bağını takmaları için boynunu onlara doğru uzatmıştır. Yusuf Ziya daha sonraki yıllarda Halit Fahri'nin boynuma yular gibi taktığı kravat yüzünden bir daha Bab-ı Ali Caddesi'nden kurtulamadım diyecektir. Fındıklı'daki kahveye nailer ya da enayilerden başka Yahya Saim Ozanoğlu da gelir. O nailerden önce şiir yazmaya başladığı halde bunların sayısı pek kabarık değildir. Fındıklı kahvesindeki toplantılar Yahya Saim'i de etkiler ve Yahya Saim birden aruzla ya da heceyle bir sürü şiir yazmaya başlar. Kahvedekiler de bu şiir sağanağı karşısında ne yapacaklarını şaşırırlar. Nailerin Yahya Kemal'le tanışması da bu yıllarda olmuştur. Hepsi de onu üstad bellemişlerdir. Yahya Kemal'in 9 yıl Paris'te yaşamış olması, Moreas, Verlaine gibi ozanlarla ilişki kurması topunu büyülemiştir. Yahya Kemal onlara Henri de Regnier'in La Cite de O, Su Ülkesi adlı kitabından şiirler de okur ve yorumlar yapar. Halit Fahri'ye göre bunlar Parisyen değil, Prizyen bir şive ile okunur. Nailer'in topu ağzı açık ayran budalasına dönmüşlerdir. Yahya Kemal'in karşısında el pençe divan dururlar. Yahya Kemal öksürse, ah ne musiki diye tepinmeye başlarlar. Şiirlerinden birini okusa yani lütfetse, aman ne harika diye başlarını iki yana sallarlar. Hakkı Tahsin ise bütün bütüne zivanadan çıkmıştır. Hüseyin Rahmi'ye çatarken bile lafı Yahya Kemal'e getirir. Bir dahi, bir dahi der. Şahabettin Süleyman da ondan geri kalmaz. Ceplerinde Yahya Kemal'in şiirlerini taşır, gittiği yerlerde onları çıkararak okumaya başlar. Halit Fahri de bu övgülerin öylesine etkisinde kalır ki, bir akşam Hakkı Tahsin ve Yahya Kemal'le Yıldız Tepesi'nde güneşin batışını seyrederlerken, Yahya Kemal'in hemen oracıkla söylediği, ''Ayşe cadı, Ayşe cadı, ay daha bir yaş kocadı.'' ikiliği karşısında ürpertiler geçirir. ''Ya Rabbi, ne harikulade, ne esrarlı masal tonu.'' Ama Halit Fahri bir süre sonra Moreas'ın Nocturne şiirinde, ''Bon menüsiye, bon menüsiye'' dipnot, usta marangoz, usta marangoz dizisine rastlayınca Yahya Kemal'in ''Ayşe cadı, Ayşe cadı'' dizesini anımsayacak ve bu ses benzerliği karşısında öfkeden titriyecektir. Halit Fahri 1919 yılında da kendi başına bir dergi çıkarır. Gerçi Nedim adındaki derginin bir takım ortakları vardır ama yöneticisi Halit Fahri'dir. Dergi 18 sayı çıkar, haftada bir yayınlanır. Derginin 19 Ocak'ta yayınlanan ilk sayısı büyük bir ilgi görür, yani 1000 tane satar. Yönetim yeri Ankara Caddesi'nde İkdam Yurdu'nun hizasında Vilayet Konağı'nın bahçe parmaklığına bitişik son binanın, yani eski akşam basım evi, alt katındadır. Kapıda Nedim diye bir levha vardır. Dergiye Halit Fahri'den başka Faruk Nafiz, Falih Rıfkı, Selahattin Eniz, Yahya Kemal, Ruşen Eşref, Faik Ali, Reşat Nuri, Fahri Celal, Selami İzzet Sedes, Müftüzadi Hikmet yazar. Nedir? Yahya Kemal sadece Akıncılar şiirini vermiştir. İnkıraz adlı bir şiirini boyuna ilan ettirmişse de bunu bir türlü gün ışığına çıkaramaz. Falih Rıfkı ise baş yazıları yazar. Nedim'in ilk sayısında Halit Fahri'nin bugünkü Sadabat, Faruk Nafiz'in de Bozgun adlı şiirleri vardır. O zamanlar Halit Fahri ile Faruk Nafiz 2-3 ortak şiir de yazmışlardır. Bunlardan biri de ulusal yıkımımız üzerine yazdıkları Batan Güneş adlı şiirdir. Halit Fahri bunu sonradan Gülistanlar Harabeler adlı şiir kitabına da almışsa da dizelerin hangisi kendisinin, hangisi Faruk Nafiz'in bunu belirtmemiştir. Dergide Halide Nusret Zorlu Tuna ile Şükufe Nihal'in şiirleri de yayınlanır. Şükufe Nihal o zamanlar 23 yaşındadır. Halide Nusret ise 18. Nedim de Tahsin Nahit'in de üç şiiriyle bir perdelik bir güldürüsü boy gösterir. Mahmut Yesari'nin de bir güldürüsü yayınlanmıştır ama onunkisi Fransızcadan bir uyarlamadır. Halit Fahri ile Faruk Nafiz'in onunla tanışması bu güldürü yüzünden olur. Halit Fahri bir gün Nedim'e geldiği vakit yazıhanenin karşısındaki koltukta gözlüklü, sinek kaydı tıraşlı bir gencin kendisini beklediğini görür. Mahmut Yesari'dir bu. Güldürü de Yesari'nin ilk yayınlanan yazısı. Oraya biraz sonra Faruk Nafiz de gelir. "Yahu Halit Fahri nedir o bu haftaki güldürü? Berbat bir şey azizim." Faruk Nafiz bunu söyledikten sonra Mahmut Yesari'ye döner. "Öyle değil mi? Siz hak verin." Mahmut Yesari mosmor kesilmiştir. Halit Fahri kemkün eder. "Yok canım, pek fena değil." Arkasından da Mahmut Yesari'yi Faruk Nafiz'e tanıştırır. Bu kez perin perişanlık sırası Faruk Nafiz'e gelir. Nedim de Hıfzı Tevfik Gönen Say'da yazar. 12. sayısında Yahya Kemal'e Açık Mektup adlı bir yazı ile Yahya Kemal'e çatar, Yahya Kemal kimi yazılardan interior ve gutiye sözcüklerini kullanmıştır. Hıfzı Tevfik bu sözcükler üzerinde durarak Yahya Kemal'in sanatın yurdu yok kuramını yanlış yorumladığını söyler. Şüküfe Nihal'in derginin ilk sayısına yayınlanan Gençlik Bağında adlı şiiri aruzla yazılmıştır. Halit Fahri'nin yeni mecmuadaki şiirleri hece ile yazıldığı halde Nedim'dekiler çokluk aruzladır. Nedim'in 7. sayısında Faruk Nafiz de aruzu savunur. Halit Fahri ise 9. sayıda konuyu körükler. 6. sayıda bir sanat eseri ya güzeldir ya değildir derken de şiirin hece ya da aruzla yazılmış olmasının önemi olmadığını anlatmak istemiştir. Hıfzı Tevfik de 10. sayıda sanatta kişiliğin önde geldiğini söylemekle hemen hemen aynı şeyi yapar. Gerçi Halit Fahri arada bir heceden yana olduğunu, yeni mecmuada bunu uzun uzadıya açıkladığını da belirtir. Ama onun ancak işlenip ilkellikten kurtulduktan sonra iyi bir musiki aleti olabileceğini öne sürer. Hele aruzun yanında hecenin zavallı kaldığını açıklamaktan çekinmez. Yusuf Ziya'da 1918'de Sedat Selim'le birlikte Şair adında bir dergi çıkarmaya başlar. 17 sayı süren dergide Ziya Gökalp Türk Esatirini yazar. Yusuf Ziya bu iş için her hafta Ziya Gökalp'in evine gider. Loş bir odada onunla karşı karşıya oturur. Ziya Gökalp ağır ağır tutuk tutuk anlatır. Yusuf Ziya da söylenenleri kağıda geçirir. Nedim'in aruzu savunan bir dergi olması Yusuf Ziya'nın oraya şiir vermesinde engel olmuştur. O %100 heceden yanadır. Şair adlı dergisinde de Halit Fahri'ye dilini düzeltemediği için çatar. Yusuf Ziya çimdik takma adıyla bir gülmece dergisinde de şunları çiziştirmiştir. Ne kadar kahpesin hey zamane hey, sazı değiştirmiş Halit Fahri Bey. Paşa babasının çoktur görgüsü, yeni mecmuanın bu gönüllüsü. Yine eski dinin olmuş bendesi, Türkçeye uygunmuş aruzun sesi. Oysa Yusuf Ziya daha eski yıllarda Halit Fahri şiir ve sanat dünyasının en mümtaz simalarından biri sayıyor ve Ozan'ın Baykuş adlı oyunu için şunları söylüyordu. Baykuş dil ve vezin bakımından çok mütekamildir. Yusuf Ziya bu kez Ömer Seyfettin'i de kışkırtmıştır. Ömer Seyfettin de Halit Fahri için bir yergi yazar, onu Hersekli Arif Hikmet'in bir izleyicisi olarak gösterir. Halit Fahri bunlara pek aldırmaz ama çimdiğin yergisinde işe babasının da karıştırılmış olmasını öğütememiştir. Nedim de Yusuf Ziya'ya karşılık vermeye hazırlanırken derginin birdenbire kapanıvermiş olması bunu engeller. Ama bu işi bir yıl sonra 29 Ekim 1920'de Sedat Sami Şebap dergisinin 14. sayısında Halit Fahri'nin yerine yapacak ve Yusuf Ziya'ya şöyle seslenecektir. Şairi çıkarınca Reşit Süreyya Bey'e, Halit Fahri Bey'e önünüze gelene çattınız. Falih Rıfkı Bey'e ne meziyeti var dediniz. Ve nihayet Yahya Kemal Bey'e hırsızlıkla karışık bir taklitçilik yüklediniz. Daha önce Baykuş'u edebiyat tarihinin eşsiz sayfasına oturtmuştunuz. 17. ayrımın sonu. Sayfa 280.